Ayrım 53.
Sayfa 403. Koridor bir dirsek meydana getiriyor, ondan sonra karanlıklaşıyordu. Bu çıkıntıyı dönünce birkaç adım sonra bir kapının önüne geliyordunuz. Bu kapı kapalı olmadığı ölçüde esrarengizdi. Onu itince insan kendini küçük bir odada buluyordu. Burası aşağı yukarı 2 metrekare kadar bir yerdi. Mermer döşeli, yıkanmış, temiz, soğuk bir yer. Duvarları da topu 15 meteliğe satılan yeşil küçük çiçekli Çin kağıdıyla kaplıydı. Solda odanın bütün genişliğini kaplayan küçük camlardan meydana gelmiş büyük bir pencereden içeri beyaz donuk bir ışık giriyordu. Bakıyordunuz, kimse görünmüyordu. Dinliyordunuz, hiçbir şey işitilmiyordu, ne bir ayak sesi ne bir insan mırıltısı. Duvarlar çıplaktı, odada hiç eşya yoktu, sandalye bile. İnsan gene bakıyordu, kapının karşısındaki duvarda aşağı yukarı 2 karış kadar 4 köşe bir delik görüyordu. Bu delikte birbirini kesen boğumlu, sağlam siyah demir çubuklardan bir parmaklık vardı. Çapı 2 parmak bile olmayan bu 4 köşeler insanın balık ağı diyebileceği bir kafes meydana getiriyordu. Çin kağıdının küçük yeşil çiçekleri sükunetle, düzenle, bu iç sıkıcılıktan ürkmeden, fırtınaya kapılmış gibi dönüp dağılmadan bu demir çubuklara kadar geliyorlardı. Pek zayıf bir yaratığın bu 4 köşe delikten girip çıkmak isteyeceği düşünülse bile bu parmaklık ona engel olurdu. Bedeni geçirmiyordu ama gözler, yani düşünce, bu parmaklıkları aşabilirdi. Sanırsınız ki bu da akıllarına gelmişti. Çünkü duvarın içine, biraz arkaya doğru, bir kepçenin deliklerinden daha küçük, mini mini binlerce delik açılmış bir teneke levha çakılmıştı. Bu levhanın altına, mektup kutularının ağzına pek benzeyen bir aralık açılmıştı. Parmaklıklı deliğin sağında bir çıngırak ipi sallanıyordu. Bu ip çekilince bir çıngırak çalıyordu. Hemen yanı başında da insanı ürperten bir ses duyuluyordu. "Kim o?" diye soruyordu ses. Bu bir kadın sesiydi. Tatlı bir ses, öyle tatlı yumuşaktı ki adeta iç paralıyordu. Burada da bilinmesi gereken tılsımlı bir kelime vardı. Bu söz bilinmezse ses susuyordu. Sanki öte yanda mezarın ürkek karanlığı varmış gibi duvar sessizleşiyordu. Tılsımlı kelime biliniyorsa ses sağdan girin diyordu. O zaman sağda pencerenin karşısında üzerinde kurşuni boyalı bir pencere bulunan camlı bir kapı fark ediliyordu. Kapı tokmağa çevriliyor, eşik atlanıyordu. Orada avizeler yanmadan, kafesi indirilmemiş, kafesli bir parter locasına girmiş gibi oluyordunuz. Gerçekten de camlı kapıdan giren belirsiz bir ışıkla pek hafif aydınlanan eski iki sandalye ile yerde sazları kopmuş bir hasır yayılı dar bir tiyatro locasıydı burası. Üzerinde dayanılacak yükseklikte siyah tahtadan rafı olan korkuluğu da vardı. Bu loca kafesliydi ama operadaki gibi yaldızlı tahtadan bir kafes değildi bu. Müthiş karışık, sıkılmış yumruklara benzer kocaman tokmaklarla duvara gömülmüş, korkunç demir çubuklu bir kafes. İlk dakikalar geçip de bu mahzen alacakaranlığına alışmaya başlayınca gözünüz kafesten öteye geçmeye uğraşırdı ama bir karıştan ileri gidemezdi. Orada göz, baharlı çavdar ekmeği sarısına boyalı, tahta kirişlerle sağlamlaştırılmış, güven altına alınmış siyah kepenkten bir engele rastlıyordu. Bu kepenkler ekliydi, ince uzun kanatlara ayrılmıştı, kafesi bütün genişliğince gizlerdi, hep de kapalı dururlardı. Bir süre sonra bu kepenklerin arkasından "Buradayım, benden ne istiyorsunuz?" diyen bir ses duyardınız. Sevilen bir ses, hatta bazen tapınılan bir sesti bu. Hiç kimse görülmüyordu, ancak belli belirsiz bir soluk sesi duyuluyordu. Sanırdınız ki mezarın bölmesinden sizinle konuşan bir hatıraydı bu. Aranılan, pek seyrek rastlanan nitelikler bulunursa, kepenklerden birinin dar kanadı karşınızda açılır, hatıra hayal oluverirdi. Kafesin kepengin arkasında, kafesin el verdiği ölçüde, yalnız ağzı, çenesi görülen bir baş fark edilirdi. Geri kalanı siyah peçeyle örtülüydü. Siyah bir rahibe başlığıyla, siyah kefenle örtülmüş belli belirsiz bir şekil belirirdi. Bu baş sizinle konuşurdu ama size bakmaz, hiç gülümsemezdi. Arkanızdan gelen ışık öyle düzenlenmişti ki siz onu beyaz görürdünüz, o sizi siyah görürdü. Bir timsaldi bu aydınlık. Gene de gözler meydana gelen bu aralıktan her bakışa kapalı böyle bir yeri doymak bilmeyerek incelerdi. Yaz elbiseleri giyinmiş bu şekli derin bir boşluk çevrelerdi. Gözler bu boşluğu araştırır, hayaletin çevresinde bulunanları aydınlatmaya, seçmeye uğraşırdı. Az bir süre sonra hiçbir şey görülmediği fark edilirdi. Görülen yalnız gece, boşluk, karanlıklar, bir mezar buharının karıştığı kış sisi, korkunç bir huzur, hiçbir şey elde edilmeyen bir sessizlikti. Hatta iç çekme bile yok, bir karanlık ki hiçbir şey görülmüyor, hayaletler bile. Görülen yer bir manastır hücresinin içiydi. Sonsuz tapınma tarikatı rahibelerinin manastırı denilen o donuk sıkıcı evin içi. Bulunduğumuz loca ziyaretçi odasıydı. Sizinle ilk konuşan bu ses sessiz duvarın ardında adeta iki siperlik gibi demir kafesle binbir delikli levhayla korunan dört köşe açığın yanında kımıldamadan oturan kapıcının gözcü rahibenin sesiydi. Kafesli locanın içinde gömüldüğü karanlıkta dışarıya bir tek penceresi olan ziyaretçi odasının manastırdan yana başka aydınlık deliği bulunmamasındandı. Yabancı gözler bu kutsal yere ait hiçbir şey görmemeliydi. Oysa bu gölgenin ötesinde bir şeyler vardı, bir ışık vardı. Bu manastır her ne kadar hepsinin en gizlisi, en kapalısı ise de biz içeri girmeye, okuyucuyu buraya sokmaya, ölçüyü kaçırmadan anlatanların hiçbir zaman görmediği, onun içinde hiçbir zaman anlatamadıkları şeyleri anlatmaya çalışacağız. 2. Martin Verga'nın ruhani başkanlığı. 1824'te olduğu gibi ondan daha yıllarca önceden beri Pikpü Sokağı'nda bulunan bu manastır, Martin Verga'nın ruhani başkanlığındaki Bernarden rahibelerinin manastırıydı. Onun için bu Bernarden rahibeleri, Bernarden rahiplerinin bağlı olduğu Clairvaux'a değil, Benedikten rahipleri gibi Sito'ya bağlıydılar. Başka bir deyimle Saint Bernard'a değil, Saint Benoît'a bağlıydılar. Eski kitapları biraz karıştıran bir kimse bilir ki, Martin Verga 1425'te merkezi Salamanca'da, şubesi Alcala'da olan bir Bernarden Benedikten rahibeler teşkilatı kurdu. Bu teşkilat Avrupa'nın bütün Katolik ülkelerinde dallanıp budaklanmıştı. Bir tarikatın bir başkası üzerine aşılanması Latin kilisesinde pek olağan bir şeydir. Burada söz konusu olduğu için söyleyelim ki yalnız Saint Benoît tarikatına bu Martin Verga'nınkinden başka dört teşkilat daha bağlıdır. İkisi İtalya'da Monte Cassino ile Santa Justina di Padua, İkisi Fransa'da Cluny ile Saint-Maur, 9'da tarikat vardır. Valombrosa, Gramon, Celestinolar, Camaldolililer, Chartreux'ler, Humilier'ler, Olivatörler, Silvestrenler, bir de Sito. Çünkü Sito başka tarikatların köküyse de Saint-Benoît'ın bir dalıdır. Sito, 1098'de Langres bölgesinde Molesm rahibi olan Saint Robert zamanından başlar. Oysa Subiaco çölüne çekilen şeytanı, yaşlıydı, acaba onun için keşiş mi olmuştu? Yerleşip oturduğu eski Apollo tapınağından 17 yaşındaki Saint Benoît 529 yılında kovmuştu. Yalın ayak dolaşan, boyunlarında bir söğüt dalı taşıyan, hiç oturmayan Karmelitlerin tarikatından sonra en ağırı Martin Verga'nın Bernarden Benedikten tarikatıdır. Karalar giyerler, başlıkları da Saint Benoît'ın kesin emrine uygun olarak çenelerini bile örter. Geniş kollu, ince yünlü bir elbise, büyük bir yünlü örtü, başlarını, yüzlerini çeneye kadar örtüp, dosdoğru göğüslerin üzerine inen başlık, gözlere kadar kapalı baş sargısı. İşte kıyafetleri buydu. Baş sargıları bir yana, hepsi siyahtır. Çömezler aynı elbiseleri baştan aşağı beyaz olarak giyerler. Yeminlilerin ayrıca yanlarından sarkan tesbihleri vardır. Martin Verga'nın Bernard'dan Benedikt'ten rahibeleri de, Saint Sacrement rahibeleri denen, bu yüzyılın başında Paris'te biri Temple'de, öbürü Neuve Saint-Geneviève sokağında iki binası bulunan Benedikt'ten rahibeleri gibi sonsuz tapınma usulünü güderler. Zaten bizim sözünü ettiğimiz Picpus Bernard'dan Benediktinleri, Neuve Saint-Geneviève sokağı ile Temple'deki manastırlardaki rahibelerden ayrı bir tarikattandılar. Kurallarında da pek çok ayrılıklar vardı. Elbiselerde de öyle. Picpus Bernard'dan Benediktinlerinin başlığı, önlüğü siyahtı. Saint Sacrement Bernard'dan Benediktinleri ile Neuve Saint-Geneviève'dekilerinki beyazdı. Ayrıca göğüslerinde üç parmak boyunda mineli ya da yaldızlı bakırdan bir Saint Sacrement haçı vardı. Picpus rahibelerinde bu yoktu. Picpus'daki, Temple'deki manastırlarda yerine getirilen sonsuz tapınmaya rağmen her iki tarikat gene de birbirinden tamamıyla ayrıdır. Saint Sacrement rahibeleri ile Martin Verga'nın Bernardenleri arasında yalnız bu tapınma bakımından benzeme vardı. Nasıl ki İsa'nın çocukluğu, hayatı, ölümüne ait sırlarının incelenmesinde, yüceltilmesi bakımından birbirinden çok ayrı, hatta bazen zıt tarikatlarda bile bir benzerlik vardır. Filippo Neri'nin Floransa'da kurduğu İtalya Oratoryosu ile Pierre de Berulle'ün Paris'te kurulan Fransa Oratuarı gibi. Paris'teki oratuar üstünlük iddia ederdi çünkü Filippo Neri ancak bir ermişti, Berulle ise kardinaldi. Martin Verga'nın ağır İspanyol disiplinine dönelim. Bu tarikatın Bernard'dan Benediktinleri bütün yıl yağsız etsiz yemek yerler, büyük periz'de bir de kendilerince sayılı olan günlerde oruç tutarlar, İlk uykularından uyanıp sabahın saat 1'inden 3'üne kadar dua kitabı okur, şafak ilahisi söylerler. Her mevsimde ince yünlü çarşaflarla hasır üstünde yatarlar. Hiç yıkanmazlar, ateş yakmazlar. Her cuma kendilerini kırbaçla döverler. Sükût kurallarına uyarlar. Ancak pek kısa olan teneffüslerde konuşurlar. 6 ay kutsal haçın yücelme tarihi olan 14 Eylül'den Paskalya'ya kadar aba gömlek giyerler. Bu 6 ay ortalama bir süredir. Kural bütün yılı şart koşar. Ama aba gömlek yaz sıcaklarında dayanılmaz bir hal yaratıyordu. Sinir nöbetleri titremeler yapıyordu. Kullanılmasını sınırlamak gerekti. Bu yumuşatmayla bile 14 Eylül'de rahibeler bu gömleği giymeye başladıklarında 3-4 gün ateşlenirler. Boyun eğme, yoksulluk, iffet, manastırdan hiç çıkmama, işte onların sıkı kurallarla daha da ağırlaşan yeminleri. Baş rahibeyi her 3 yılda bir bu konuda söz hakkına sahip olduklarından kendilerine seçmen rahibe denilen rahibeler seçer. Bir baş rahibe ancak 2 kere daha seçilebilir. Böylece bir rahibenin en çok 9 yıl hüküm sürmesine izin verilir. Rahibeler ayinleri yöneten rahibi hiçbir zaman göremezler. Rahip daima 2 metre yükseklikte kalın bir kumaş arkasında gizlidir. Vaazlarda vaaz manastırın kilisesinde bulunduğu için rahibeler peçelerini yüzlerine indirirler. Hep pek alçak sesle konuşurlar. Gözleri yerde, başları eğik yürümek zorundadırlar. Manastıra bir tek erkek girebilir, o da dini bölgenin başpiskoposudur. Bahçıvanlık yapan bir başka erkek daha vardır ama bunu hep yaşlılardan seçerler. Bahçede her zaman yalnız kalması, rahibelerin ondan kaçınabilmeleri için dizine de çıngırak bağlarlar. Baş rahibeye kesin olarak itirazsız boyun eğmişlerdir. Kilise kanunlarına tam bir feragatla uymaktır bu. İsa'nın sesine olduğu gibi ut voci Christi, davranışına, ilk işaretine ad nutum, ad primum signum, derhal mutlulukla, sebatla, körü körüne itaatle, prompte, hilariter, perseveranter, e coeca, quadam obedientia, işçinin elindeki E'ye gibi, Quasi Liman in Manibus Fabri, mutlak emir almadan her ne olursa olsun ne okur ne de yazabilir. Legere vel sribere non adiskerit sine expressa superioris licentia. Her biri sırayla düzeltme dedikleri işi yapar. Düzeltme, yeryüzünde işlenen bütün hatalar, bütün uygunsuzluklar, bütün düşmanlıklar, bütün suçlar için edilen duadır. Ya sabahın dördünden akşamın dördüne kadar, ya da akşamın dördünden sabahın dördüne kadar düzeltmeyi yapan rahibe, ard arda 12 saat Saint Sacrament haçının önünde diz çökerek, ellerini kavuşturarak boynunda iple durur. Yorgunluk dayanılmaz bir hale gelince yüzü koyun, kolları haç gibi iki yana açılmış, yüzü yerde, döşemeye kapanır. Bütün rahatlaması işte budur. Bu durumda dünyanın bütün suçluları için dua eder. Bu yücelik derecesinde büyük bir şeydir. Bu olay üzerinde bir mum yanan bir direğin önünde geçtiğinden buna ya düzeltme yapmak ya da kazıkta olmak denir. Hatta rahibeler aşırı alçak gönüllülükle eziyet, alçalma anlamı taşıyan bu ikinci deyimi tercih ederler. Düzeltme yapmak bütün ruhu kavrayan bir iştir. Kazıktaki rahibe arkasına yıldırım düşse dönüp bakmaz. Bundan başka Saint Sacrament gününde daima diz çökmüş bir rahibe bulunur. Nöbet tutan askerler gibi sıra değiştirirler. İşte sonsuz tapınma budur. Baş rahibe de rahibeler de hemen daima özel bir ciddiyet taşıyan, azizlerin din uğruna cefa çekmişlerin değil de İsa'nın hayatının çeşitli zamanlarını hatırlatan adlar alırlar. Rahibe Nativite, Rahibe Konsepsiyon, Rahibe Prezentasyon, Rahibe Pasyon gibi. Yalnız azize adları da yasaklanmış değildir. Onlara bakıldığında yalnız ağızlar görülür. Hepsinin dişleri sapsarıdır. Şimdiye kadar manastıra diş fırçası hiç girmemiştir. Dişlerini fırçalamak, alt başında cehenneme gitmek bulunan bir merdivenin üst başındadır. Hiçbir şey için benim demezler. Kendilerine ait hiçbir şeyleri yoktur, hiçbir şeye bağlanmamaları, önem vermemeleri gerektir. Her şey için bizim derler. Bizim tesbihimiz, bizim örtümüz, gömleklerinden söz etselerdi bizim gömleğimiz derlerdi. Bazen bir takım küçük eşyaya bağlanırlar. Bir dua kitabı, bir kutsal emanet, takdis edilmiş bir dini madalya. Bu eşyaya değer vermeye başladıklarını anlar anlamaz onu başkasına vermeleri gerekir. Saint Therese'in bir sözünü hatırlarlar. Onun tarikatına girmek üzere olan bir asil hanım kendisine, "Müsaade edin de benim için çok önemli olan bağlandığım bir kutsal İncil'i getirteyim." demiş. "Ya, demek değer verdiğiniz, bağlı olduğunuz bir şey var. Öyleyse bizim manastıra girmeyin." Her kim olursa olsun odasına çekilmesi, bir kendi evi, bir odası olması yasaktır. Hücreleri açık yaşarlar. Birbirlerine yaklaştıkları zaman biri, "Mihrabın sen sakramenine hamd edelim, tapınalım." der. Öbürü buna karşılık verir, ebediyen. Biri ötekinin kapısını vurduğu zaman aynı tören tekrarlanır. Kapıya dokunulur dokunulmaz öbür yandan aceleyle yumuşak bir sesin şöyle dediği duyulur, ebediyen. Her günlük iş gibi alışkanlık sonucunda bu da bilinçsiz bir hal alıyor. Biri zaten oldukça uzun bir söz olan "Mihrabın sen sakramönüne hamd edelim, tapınalım" demeye kalkmadan ötekisi ebediyen der. Vizitasyon tarikatından olan rahibelerde içeri giren Ave Maria der, dipnot Latince Meryem'e selam, odasına girilen de gratia plena der. Bu onların günaydınıdır, gerçekten de zarafet doludur. Dipnot, gratia plena Latince'de tüm hoşgörü bağışlama demek olduğu gibi zarafet dolu anlamına da gelir. Her saat başında manastırın kilise çanı fazladan 3 defa daha çalar. Bu işaret üzerine baş rahibe, seçmen rahibeler, yeminli rahibeler, hizmetkar rahibeler, mürit rahibeler, namzetler, sözlerini, işlerini, düşüncelerini yarıda keserler. Hepsi birden, mesela saat 5 ise, saat 5'te her saatte mihrabın sen sakramönüne hamd edelim, tapınalım der. Saat 8 ise saat 8'de her saatte diye, her saat için bu böylece sürüp gider. Düşünceyi dağıtmak, hep Tanrı'ya döndürmek hedefini güden bu adet pek çok tarikatta vardır. Yalnız ibare değişir. Mesela Enfant Jésus tarikatında, içinde bulunduğumuz saatte, her saatte İsa'nın aşkı kalbimi tutuştursun derler. 50 yıldan beri Picpus Manastırı'na kapanmış Martin Verga, Bernardin Benediktinleri, ayinleri ağır bir makamla saf kilise ayini olarak bütün dua süresince tam sesli okurlar. Ayin kitabının her yıldız işaretli yerinde dururlar, alçak sesle İsa, Meryem, Yusuf derler. Ölüler ayininde duaları öyle kalın sesli okurlar ki kadın sesleri bu kalınlığa pek zor inebilir. Pek heyecan verici, acı bir etki yaratır bu. Picpus rahibeleri baş mihrabın altına kendi manastır mensuplarının gömülmesi için bir lahit odası yaptırmışlardı. Rahibelerin dediği gibi hükümet bu mahzene tabut indirilmesine izin vermedi. Böylece ölünce manastırdan çıkıyorlardı. Bu yüzden sanki inançlarına aykırı davranmışlar gibi üzülüyorlar, dövünüyorlardı. Şöyle böyle bir avuntu olarak da eski Vaugirard mezarlığında özel bir saatte özel bir köşeye gömülmek iznini elde etmişlerdi. Bu mezarlığın toprakları eskiden kendi manastırlarına aitti. Bu rahibeler pazar günleri gibi perşembe günleri de sabah ayininde, akşam duasında, bütün törenlerde bulunurlar. Dışarıdaki insanların hemen hiç bilmediği, kilisenin eskiden Fransa'da, şimdi İspanya'da, İtalya'da pek çok ilan ettiği en küçük yortulara kadar her yortuyu dikkatle gözetirler. Manastırın kilisesinde ayakta dikilmeleri bitmek bilmez. Dualarının sayısına, süresine gelince içlerinden birinin söylediği şu saf sözleri tekrarlayarak bu konuda en güzel fikri vermiş oluruz. Adayların duaları korkunçtur, çırakların duaları daha beterdir. Yeminli rahibelerin duaları beterin beteridir. Haftada bir defa rahibeler kurulu toplanır. Baş rahibe başkanlık eder, seçmen rahibeler hazır bulunurlar. Sırasıyla her rahibe gelir, taşın üzerine diz çöker, hafta içinde işlediği bütün hataları, günahları yüksek sesle itiraf eder. Seçmen rahibeler her günah çıkarmadan sonra aralarında danışırlar, cezaları, tövbeleri yüksek sesle bildirirler. Bir parça önemli hataların açıklandığı yüksek sesle yapılan günah çıkarmadan başka kusur dedikleri küçük hatalar da vardır. Bu suçların bağışlanması için de ayin sırasında baş rahibenin önünde yüzü koyun yere kapanırlar. Annemiz dedikleri baş rahibe tövbekâra kalkabileceğini bölmesinin tahtasına vurduğu bir küçük darbeyle haber verinceye kadar öylece kalırlar. Pek önemsiz bir şey için günah çıkarırlar. Kırılan bir bardak, yırtılan bir peçe, bir ayine elde olmadan bir iki saniye gecikme, kilisede yanlış okunan bir nota günah çıkarmak için yeterlidir. Bu günah çıkarma kendi kendine yapılır, kendini yargılayan da cezayı veren de suçlunun kendisidir. Yortu günleri, pazar günleri, dört sehpalı büyük kürsüde ilahileri okuyan dört rahibe vardır. Bir gün bir rahibe, Ekke diye başlayan bir ilahiyi söylemeye koyuldu. Dipnot, Latince işte. Ama Ekke diyecek yerde Do Si Sol diye notaları okudu. Bu dalgınlığı için bütün ayin süresince bir günah çıkarma cezasına çarpıldı. Suçun büyüklüğü şuradaydı ki bütün rahibeler kurulu gülmüştü.